Ayrım 57, sayfa 385. Aileye de durumun ciddiyetini anlamaları ve intihar riskinin işaretlerini belirleyebilmeleri için rehberlik yapılmalıdır. Yukarıda yer alan belirtiler bölümündeki bilgilerden yararlanılabilir. Öğretmenlere herhangi bir şekilde alay etme, eleştirme veya baştan savma gibi davranışlar göstermeyip, öğrencinin yaşadığı krize ilişkin duyarlılıklarını artırmaları konusunda destek olunmalıdır. Öğretmenlerle risk işaretlerini belirleyen ve riskin olduğu durumlarda adım atmaya dönük bir program geliştirme konusunda çalışılabilir. Öğretmenler ilk belirlemeden sonra genelde duygusal olarak sıkıntılı bir süreç yaşayabilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda öğretmene destek olunmalıdır. Aileler de ilk belirlemeden sonra genelde duygusal olarak sıkıntılı bir süreç yaşayabilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda ailelere destek olunmalıdır. Aile üyeleri arasındaki iletişimin ve etkileşimin sağlıklı ve yapıcı bir düzeyde olması çok önemlidir. Bu noktada aile bireylerinin ilişkilerini gözden geçirmesi ve değiştirmesi gereken davranışları varsa bunları fark etmesini sağlamak etkili olabilir. İntihar riski olan kişiye yaklaşımda tesellide bulunmak, uyarmak, genelleştirmek, öğüt vermek, akıl vermek, problemi küçümsemek, yargılamak, yorumlamak, soruşturmak, analiz etmek ve hızla bir takım eylemlere girişmek uygun olmayan tutumlardır. İlk görüşmelerde danışanın problemlerini detaylı bir şekilde belirlemesine yardımcı olmak, sunulan problemlerin her biri için hedef tayin etmesine destek vermek ve bu hedefler dahilinde atılacak adımları beraberce tetkike çalışmak izlenmesi gereken temel süreçlerdir. Güvene dayalı iyi bir ilişki kurulması çok önemlidir. Danışanın rehberlik servisine her gün uğradığı ve birkaç dakika da olsa görüşüldüğünde sohbet edildiği bir ilişki öğrencinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlar. Hatta sürekli ulaşılabilir olmak için telefon numarası verilebilir. Böylece danışan kendini kötü hissettiğinde psikolojik danışmana ulaşabilir. Pratikte intihar girişimindeki esas amacın ölüm olup olmadığını ayırt etmek oldukça güçtür ve müdahalenin bu ayrım üzerine oturtulması da sakıncalıdır. Çünkü sadece çevresine uyarıda bulunmayı amaçlayan kişi istemeden ölüme gidebilir. Ya da yalnızca ölümü düşünen genç, tekrarlayan girişimlerle adım adım ölüme ilerliyor olabilir. Psikolojik yardım kısa süreli tutulmalıdır. Burada amaç kişinin kendi sorumluluğunu taşımasında ve diğer destek kaynaklarını hayata geçirmesinde mümkün olduğu kadar etkin ve hızlı bir yardım sunabilmektir. İntihar girişiminde bulunan kişilerin uzmanla işbirliği sağlama ve motivasyon oranlarının düşüklüğü ile seanslara devamsızlık oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında müdahalenin kısa süreli olması daha da önemli hale gelmektedir. İntihar vakalarıyla çalışırken dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıda anlatılmaktadır. Danışanı önemseme. Sakin kalın, onu dinleyin, ilginizi ifade edin. Aktif dinleyin, duygularını önemseyin. Yargılayıcı değil, dinleyici olun. Uygunsa elini tutmak gibi beden dilini kullanın. Gizlilik için söz vermeme. Aile üyeleriyle konuşmanız gerekebileceğini belirtin. Güven sağlama. İntiharın çözülebilir bir probleme, çözümsüz bir seçim olduğunu vurgulayın. İçtenliğe ve kabule dayalı bir ortam yaratma. Yumuşak ve net olun. Sesinizin içten, ifadelerinizin açık olmasına çalışın. Kişinin konuşma ve düşünme hızına saygı duyun. Sabırlı olun. Heyecan içeren duygularınızı ifade etmeyin. Sakin olun. İlişki kurmak zor olabilir. Kişi bazen ağlayıp bağırabilir. Alkol ya da ilaç etkisi altında olabilir. Bekleyin. Doğrudan sorular sorma. Danışanın düşündüğü belirli bir plan veya yöntem olup olmadığını saptamaya çalışın. İyi dinleme. Tüm dikkatinizle ve karşınızdakinin sözünü kesmeden dinleyin. Neler söylediğini ayrıntılarıyla hatırlayın. Ne kadar az konuşup ne kadar çok dinlerseniz o kadar çok hatırlarsınız. Sözel veya sözel olmayan ipuçlarının altında yatan duyguları anlamaya çalışın. Anlattığı durum sizin başınıza gelseydi neler hissedeceğinize bakın. Konuşurken duraksadığı ve sessizleştiği yerlere dikkat edin. Sessizliklere katlanmaya çalışın. Hatta sessizliği bozmak için soru sormaktan kaçının. Kendinizi rahatlatmaya, onun da rahatlamasını sağlamaya çalışın. Doğru tepkiler verilmesi. Kişinin duygularını ve düşüncelerini tanımlarken dikkatli davranın. Kendi duygu ve düşüncelerinizi işe karıştırmayın. Olabildiğince az soru sorun. Kesin bilgi istiyorsanız sorularınız kesin ve net olsun. Bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorsanız açık uçlu sorular sorun. Ne oldu? Ne anladın? Nasıl bir anlam veriyorsun? Her ne olursa olsun neden ve niçin gibi sorular sormayın. Tasdik anlamına gelen hı, tamam gibi sözcükleri mümkün olduğunca az kullanın. Dinlediğinizi göstermek, onu daha çok cesaretlendirmek ve duyduklarınızı doğru anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için kişinin söylediklerini kendi cümlelerinize dökerek tekrarlayın. Yargılamaktan ve yorumlar yapmaktan kaçının. Kişinin başından geçenler ile olaylara gösterdiği tepkileri ve düşünceleri arasında bağlantılar görüyorsanız, bunları o kişiyle paylaşıp algılarınızın doğru olup olmadığını sorun. Gereksiz şekilde konuyu değiştirmeye ya da kişinin sözünü kesmeye çalışmayın. Çok erken, çok sık ve çok uzun konuşmaktan kaçının. Konuşmayı bitirdikten sonra yeniden dinleme durumuna geçip kişinin söylediklerinize nasıl tepkiler verdiğini sözel ya da sözel olmayan biçimlerde gözleyin ve yeni bir tepki oluşup oluşmadığına bakın. Kişinin intihara neden olan ileri sürdüğü problemi üzerinde çalışılabilecek şekilde yeniden tanımlanması. Kriz altında kalmış kişiler sorun yığını altında kalmış gibilerdir. Kişinin en acil ve en yoğun problemini bulup üzerinde çalışacak şekilde açığa çıkarın. Yapılması gerekenler için bir öncelikler listesi oluşturun. Listenin en başında bulunması gereken seçenek sağ kalmak olmalıdır. Geçmişte yaşanan sorunlar değil, şimdiki ve buradaki sorunlar üzerinde durun. Durumun aciliyet ve tehlike derecesinin değerlendirilmesi. Kişide gözlenen belirtilerin, mesajların aciliyet derecesini araştırın. Bunu yaparken açık ve sakin olun. Kişinin kendine gerçekten zarar verip vermeyeceği hakkında kişiyle açık iletişime girerek bilgi sahibi olmaya çalışın. Farklı tehlike düzeyleri farklı müdahaleler gerektirir. Mantık ve duygular arasındaki dengeyi yeniden oluşturulması. Kriz anında insanlar isterik bir nöbetten inanılmaz derecede mantıklı konuşmaya kadar çok çeşitli psikolojik durumlar içine girebilirler. Çok yoğun duygular yaşayanları sakinleştirmeye çalışın. Çok mantıklı konuşanlarda ise duyguları açığa çıkarmaya çalışın. Sorunun özüne inmek ve gerçekçi çözümler geliştirmek istiyorsanız duygusal bir dengenin sağlanması gerekmektedir. Kişinin geçmişteki ve şimdiki güçlü yanlarının araştırılması. Burada sorulacak soru kişinin o ana kadar sorununu çözmek için neler yaptığı ve sonuçlarının neler olduğudur. İnsanlar bazen sorunlarıyla uzun süre uğraşıp başarısız olduktan sonra yardım isterler. Bazıları da kendileri hiçbir şey denemeden sorunu diğer insanların çözmesini bekleyebilirler. Herhangi bir adım atmadan önce bunu test edin. Kriz içindeki kişiler genellikle hayatlarındaki olumlu şeylerin farkında değildir. Müdahaleyi yapan kişilerin onları anlaması gerekir. Ancak bu onların olumsuz bakış açılarına kendilerini kaptırmaları anlamına gelmemelidir. Aciliyet derecesine göre geleceğin planlanması. Krizin aciliyet düzeyi arttıkça kişinin uzun vadeli çözümler beklemeye tahammülü azalır. Krize müdahale bir terapi değildir. Acı veren bir sorunla şimdi ve burada başa çıkma yoludur. Gerçek ve olabilirliği yüksek çözümler üzerinde odaklaşın. Eyleme geçme kararının alınması. Çözümler üzerinde konuşmak ilk adımdır ve çok önemlidir. Daha sonraki adım yapılacak iş üzerinde karar vermektir. Bunu yapmazsak kişinin sorunu açığa çıkabilir ve çözüme yönelik hiçbir şey yapılmadığı için kişinin acısı aynı kalabilir. İntihara hayır yönünde bir kontrat oluşturma. Danışandan pek de kısa tutulmayan zaman dilimlerinde intihar girişiminde bulunmayacağına ve kendisini bu karara yakın hissettiğinde sizi arayacağına dair söz alın. Bunun için intihar etme olasılığı olan her insanla yapılacak müdahalede bir intihara hayır sözünün verileceği bir anlaşma yapılabilir. Diğer bir ifadeyle bu kontratın anlamı kişinin her ne olursa olsun kontrat yaptığı uzmanla görüşmeden intihara kalkışmayacağıdır. Tüm enerjisini kendisine yardım edecek birine ulaşmak için kullanacaktır. Geleceğe yönelik amaçlar oluşturulması. Çok önemli bir noktadır. Danışanın yaşamak için nedenlerinin olduğunu görmesini sağlar. Aynı zamanda ümit ve coşku duygusunu ortaya çıkarır. Cesaretlendirme. Üzerinde anlaşma sağlanan adımları atmaya ve bu adımlar konusunda kendisini değerlendirmeye cesaretlendirin. Burada dikkat olunması gereken nokta, yüreklendirici ifadelerin abartılmamasıdır. Müdahaleyi sona erdirme. Kişi çok çeşitli nedenlere bağlı olarak hala sorunu üzerinde konuşmak isteyebilir ya da farklı sorunlarını getirmek isteyebilir. Buna izin verilmemelidir. Yumuşak ama kesin bir ses tonu ile artık konuşma değil, sorunu çözmek için harekete geçme zamanının geldiği belirtilmelidir. Ancak hiçbir zaman karşınızdaki kişiye onu reddettiğiniz mesajı verilmemelidir. Yönlendirme yapma. Yukarıda yapılan çalışmalar sonucunda gelişme kaydedilemediği durumlarda ya da psikopatoloji gözlendiğinde vakit kaybetmeden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına veya ergenlerle çalışan bir klinik psikoloğa yönlendirme yapılmalıdır. Çocuğun yönlendirme ihtiyacının ve yönlendirmenin önemini anlaması sağlanmalıdır. Öğretmen ve aileye yönlendirme konusunda bilgi verilmelidir. Kaygı bozuklukları. Kaygı tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya sıklıkla göğüste sıkışma, kalp çarpıntısı, terleme, baş ağrısı gibi bedensel tepkiler eşlik eder. Sonunu kestiremediğimiz durumlara ilişkin kaygı duymak normal tepkidir. Diğer bir ifadeyle kaygı yaşamın normal ve çoğu kez olumlu bir parçasıdır. Özellikle ergenlik döneminde artar. Bir öğrencinin sınava hazırlanmasını sağlayan kaygıdır. Ancak kaygının çok artması çocuğun akademik ve sosyal gelişiminde sorunlara yol açarak yaşamı olumsuz etkiler. Eğer kaygı ergenin akranlarıyla bağlarının güçlenmesini, uyaran cinselliğin keşfini ve aileden bağımsızlığının artması gibi gelişimsel olarak uygun hedefleri izlemesini engelliyorsa, sorun boyutuna geldiği düşünülür. Benzer şekilde kaygı eğer çocuğun okuldaki sorumluluklarını yerine getirmesini engelliyorsa, insanların arasına katılmasını güçleştiriyorsa, gereğinden fazla demektir. Kaygı bozukluğu olan ergenler genellikle bu sorunu yaşadıklarının farkında değildir. Bu nedenle çoğu zaman uygun yardımı alamazlar. Kaygı bozuklukları depresyon, intihar eğilimi ve madde kullanımı gibi sorunlar için risk teşkil etmektedir. Yetişkinlik döneminde gördüğümüz birçok kaygı bozukluğu çocuk ve ergenlerde de görülebilmektedir. Ayrıca kaygı bozukluklarının olumsuz sonuçlarını önleme imkanı en fazla ergenlik döneminde olduğu için fark edilmesi ve müdahale edilmesi çok önemlidir. Kaygı bozuklukları altında özgül kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, ayrılık kaygısı bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluk ve seçici mutizm yer almaktadır. Ancak bu kitapta sosyal kaygı bozukluğu ile ayrılık kaygısı bozukluğu ele alınacaktır. Ayrıca ayrılık kaygısı bozukluğunun bir şekli olan okul korkusu da ayrı bir başlık olarak detaylı bir şekilde incelenecektir. Her bir bozukluğun tanımına, özelliklerine, nedenlerine, belirtilerine ve konuyla ilgili yetişkinlere önerilere yer verilecektir. Ayrım sonu. Sayfa 392.